Ayrım 35, bölüm 28, sayfa 385. Rizzoli arabasını Dedham Park yoluna çektiğinde hava kararmak üzereydi. Frost'un arabası da hemen arkasından gelmişti. Rizzoli arabadan inip Frost'un arabasına geçti. Nereye alıyor diye sordu. Hiçbir şey olduğu yok. Lanet olsun. Bir saatten fazla oluyor. Adamı korkuttuk mu ne? Geçen adam Lank olabilir mi? Beyaz minibüs, Pittsfield'dan çalınan plakalar. Başka kim olacak? Neticede ortalıkta çok fazla dolanmadı. Geri dönmedi bir daha. Van Gays en son ne zaman çıktı evden? Öğlende karısıyla birlikte yiyecek alışverişine gidip geldiler. O zamandan beri evdeler. Evin önünden geçelim. Şöyle bir bakmak istiyorum. Frost arabayı da son derece yavaş bir şekilde ilerleyerek evin önünden geçti. Rizzoli, Sipgörs sokağındaki Tara malikanesini uzun uzadıya diye görecek vakti olmuştu. Bloğun sonunda bekleyen diğer güvenlik timinin önünden geçip köşeyi döndüler ve kenara çekildiler sonra. Evde olduklarından emin misin diye sordu Rizzoli. Diğer timdekiler öğleden beri kimsenin evden çıktığını görmemişler. Ev çok karanlık göründü bana. Alacakaranlık iyiden iyiye çökerken birkaç dakika daha arabada oturdular. Rizzoli huzursuzluğunu giderek artıyordu. Evde hiç ışık görmemişlerdi. Karı koca ikisi de bu saatte uyumuşlar mıydı yani? Güvenlik birimine görünmeden evden çıkmış olabilirler mi acaba? O minibüs bu mahallede ne işi vardı? Rizzoli Frost'a döndü. Bu kadar yeter. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Gidip şunları bir ziyaret edelim. Frost yeniden evin önüne dönüp arabayı durdurdu. Zile basıp kapıyı tıklattılar. Kimse kapıyı açmadı. Rizzoli yeniden verandaya döndü. Yürüyüş yoluna dönüp biraz daha geriledi. Son derece maskülen, dev gibi beyaz kolonlarıyla güneye özgü çiftlik evlerini andıran malikanenin ön cephesinde baştan aşağı gözden geçirdi. Üst katta da herhangi bir ışık görünmüyordu. Minibüs diye düşündü. Buraya gelmesinin bir sebebi vardı mutlaka. Ne düşünüyorsun dedi Frost. Rizzoli kalbinin güm güm attığını duyabiliyordu. İçindeki huzursuzluk giderek tırmanıyordu. Başıyla Frost'a işaret etti. Frost mesajı almıştı. Arka tarafa geçiyoruz. Rizzoli bahçenin yan tarafına geçti. Karşısında bir kapı çıkmıştı. Kapıyı açtı. Bir kenarında çitlerin uzandığı tuğladan bir yürüme yoluna açılıyordu burası. Çimenlik alan yoktu burada. İki çöp kovası ancak sığıyordu. Arada izinleri yoktu. Arama izinleri yoktu aslında ama burada bir şeylerin ters gittiği belliydi. Rizzoli'nin avuçlarının içini kaşındıran bir şeyler dönüyordu. Evet, Verhoeven'in bıçağıyla yaralanan o öller huzursuzlukla kaşınıyordu şimdi. Bir canavar insanın bedeninde olduğu kadar içgüdülerinde de derin izler bırakıyor. O günden sonra nerede bir canavar görse kokusunu alıyordu artık. Rizzoli önde, Frost arkasında, karanlık pencerelerin önünden ağır ağır ilerliyorlardı. Klimanın evin dışındaki fanının önünden geçmişlerdi. Fan Rizzoli'nin buz kesmiş bedenine sıcak hava dalgaları üflüyordu. Sessiz ol, sessiz ol diye geçirdi içinden. Başkasının mülküne izinsiz girmiş sayılırlardı ama Rizzoli'nin tek istediği camdan içeri şöyle bir bakıp arka kapıyı kontrol etmekti. Sonunda köşeyi döndüklerinde çitlerle çevrili küçük bir arka bahçeye çıktılar. Dış kapı açıktı. Rizzoli bahçeye geçip kapıya ulaştı ve hole baktı. Görünürde kimseler yoktu. Hole doğru bir adım atmışlardı ki giriş kapısının aralık olduğunu fark ettiler. Frost da birbirlerine baktılar. İkisinin de silahları ellerindeydi şimdi. Her şey öyle hızlı gelişmişti ki Rizzoli silahını hangi ara çektiğini hatırlamıyordu bile. Frost giriş kapısının ardına kadar açtı. Mutfağa açılıyordu kapı. Yerdeki fayanslara baktılar. Her yerde kan vardı. Frost içeri girip duvardaki düğmeye bastı ve mutfağın ışıklarını yaktı. Duvarda tezgahın üzerinde her yerde kan vardı. Rizzoli bu korkunç manzara karşısında biri dürtmüş gibi ilkilerek gerilemişti. Rahmindeki bebeği de o anda karnını tekmeleyivermişti. Frost mutfaktan çıkıp pole geçti ama Rizzoli, Terence Van Gays'in donuk gözleriyle kıpkırmızı kan havuzunun üzerindeki halini görünce donup kalmıştı. Kanı kurumamıştı bile diye geçirdi içinden. Rizzoli diye seslendi. Seslendiğini duydu Frost'un içeriden. Karısı hala yaşıyor. Rizzoli koşarken neredeyse ayağa kayıp yere düşecekti. Kocaman göbeğiyle sandalye, sendeleye sendeleye yürüyordu zaten. Kadının atar damarından sıçrayan kanlar bütün duvarlara sıçramıştı ama yerde iri kan damlaları vardı. Rizzoli kan lekelerini takip ederek oturma odasına girdi. Frost yere diz çökmüş, bir yandan tek eliyle Bonnie Van Gays'in boğazındaki yarayı bastırıyor. Diğer yandan da telsiziyle ambulans çağırmaya çalışıyordu. Parmaklarının arasına kanlar süzülüyordu. Rizzoli kadının yanına gidip dizlerinin üzerine çöktü. Bonnie'nin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Sanki başının tepesinde dolaşan ölüm meleğini görmüş gibi. Dehşet içinde arkaya doğru kayıyordu. Kanamayı durduramıyorum dedi Frost. Parmaklarının arasındaki kanlar süzülüyordu hala. Rizzoli koltuğun üzerindeki kanepe örtüsünü alıp elinden top haline getirdi ve eğilip sargı bezi niyetine Bonnie'nin boynuna sardı. Frost elini çekip de Rizzoli'nin bezi yaranın üzerine bastırana kadar epey bir kan sıçramıştı. Koltuğun örtüsü anında kandan sırılsıklam oldu. Eli de kanıyor dedi Frost. Rizzoli başını eğdiğinde Bonnie'nin avuç içinde de kesildiğini gördü. Kanamayı durduramayacağız. Ambulans ne oldu diye sordu Rizzoli. Geliyor yolda. O sırada Bonnie elini kaldırıp Rizzoli'nin koluna yapıştı. Kıpırdamadan uzan. Sakın kıpırdama. Bonnie titremeye başlamıştı. İki eli de havadaydı şimdi. Kendisine saldıran şeyi pençelemeye çalışan korkmuş bir hayvan gibi. Onu durdur Frost. Tanrım çok güçlü. Bonnie dur. Sana yardım etmeye çalışıyoruz dedi. Kadın bir kez daha çırpındı ve Rizzoli dengesini kaybetti. Yüzünde bir anda bir sıcaklık hissetti. Ağzına kan tadı geldi. O sırada o sıcak bakır gibi tadı alınca Rizzoli öğürmeye başladı. Bonnie yan dönmüştü şimdi. Ayakları çılgınca titremeye başlamıştı. Nöbet geçiriyor dedi Frost. Rizzoli zorla Bonnie'nin yanağını halıya yasladı ve bezi yeniden yarasına bastırdı. Her tarafa kan bulaşmıştı şimdi. Frost'un gömleğine sıçramıştı. Rizzoli'nin ceketi kanı durdurmak için yaranın üzerine baskı uygulamaya çalışırken sırılsıklam olmuştu. O sırada evin içinden ayak sesleri duyuldu. Sokağın başında bekleyen güvenlik timi de gelmişti şimdi. İki adam koştura koştura odaya girdikleri zaman Rizzoli başını kaldırıp bakmadı bile. Frost hemen adamlara Bonnie'yi tutmalarını söyledi. Ama artık buna çok da ihtiyaç yoktu. Bonnie nöbeti cılız, acı dolu titremelere dönüşmüştü. Nefes alamıyor dedi Rizzoli. Onu sırt üstü çevirin hadi. Frost ağzını Bonnie'nin ağzına dayanıp nefes verdi. Başını kaldırdığında dudakları kan içinde kalmıştı. Nabız yok. Polislerden biri ellerini Bonnie'nin göğsüne yasladı ve kalp masajına başladı. 1, 2, 3. Polisin elleri Bonnie'nin Hollywood yıldızına yaraşan dekoltesinden içeri uzanıyordu. Kalbine uygulanan her baskının sonunda yarasından bir parçacık kan sızıyordu sadece. Vücudunda hayati organları besleyecek kadar kan kalmamıştı. Kör bir kuyudan su çekmeye çalışıyor gibiydiler. Ambulans timi tüpleri, monitörü ve şişe şişe serumlarıyla olay yerine ulaşmışlardı. Rizzoli kenara çekilip onlara yer verdi. Ama bir anda başı öyle dönmüştü ki oturmak zorunda kaldı. Koltuklardan birine yığılıp başını öne eğdi. Bir anda bembeyaz bir koltuğun üzerinde oturmakta olduğunu fark etti. Büyük olasılıkla beyaz kumaşı kan içinde bırakmıştı. Başını tekrar kaldırdığında Bonnie'nin boğazına nefes alması için bir tüp yerleştirdiklerini gördü. Bluzunu yırtıp atmışlardı. Sütyenini kesmişlerdi. EKG kablolarını göğsüne yapıştırdılar. Rizzoli daha bir hafta önce bu kadının pembe bluzu ve ince topuklu terlikleriyle aptal, plastik bir Barbie bebeğe benzetmişti. Şimdi gerçekten de plastikten yapılmış gibi görünüyordu. Derisi bal mumu gibi olmuştu. Gözlerinde ruhtan eser yoktu. Terliklerinden biri 1 metre kadar ötede duruyordu. Bu terliklerle ayakta durması bile imkansız gibi görünüyordu. Yine de kaçmayı denemiş miydi acaba? Rizzoli, Bonnie'nin koridorda bu takıncılarla çılgınlar gibi takır tukur sesler çıkararak koşmaya başladığını hayal etti. O ince topuklarla cebelleşirken yol boyunca duvara ve yerlere kan lekeleri bırakmıştı. Ambulans görevlileri Bonnie'nin sedyeye koyup götürmüşlerdi artık. Ama Rizzoli gözlerini yerdeki terliğin üzerinden alamıyordu. Hayatta kalmayı başaramayacak dedi Frost. Biliyorum Rizzoli. Frost'a baktı. Ağzında kan var. Aynada kendini bir görmelisin. İkimiz de fena haldeyiz. Rizzoli kanla bulaşabilecek tüm o korkunç hastalıkları düşündü. HIV, hepatit oldukça sağlıklı görünüyordu diyebildi sadece. Peki burada ne halt ediyordu ki? Ölü bir kadının kanında yuvarlanırken aklına neler geçiyordu? Şu anda davul gibi şişmiş ayaklarını uzatmış evimde televizyon karşısında oturuyor olmalıydım diye düşündü. Bu bir anneye göre bir iş değil. Hayatta kimseye göre bir iş değil. Güçlükle koltuktan kalkmayı kalkmaya uğraştı. Frost yardım etmek için elini uzattığında ilk kez ona izin vermişti. Bazen yardım için uzanan bir ele karşılık vermelisin diye düşündü. Bazen her şeyi kendi başına yapamayacağını kabul etmek zorundasın. Bluzu kuruyan kandan kas katı olmuştu. Ellerindeki kanlar kahverengiye dönüşmüştü. Olay yeri ve basın birazdan eve damlayacaktı. Lanet olası basın. Mutlaka her yerde adamın dibinde bitiveriyorlardı. Artık temizleyip işbaşı yapmanın zamanı gelmişti. Maura arabadan inip insanı kör eden kamera lenslerinin ve burnu uzatılan mikrofonların arasına daldı. Polis arabalarının yanıp sönen kırmızı mavi ışıkları polis çemberinin etrafında toplanan kalabalığı aydınlatıyordu. Maura bir an olsun tereddüt etmeden ve medya mensuplarının yanına yaklaşmalarına izin vermeden doğruca eve doğru yürüdü. Kapıdaki polise başıyla selam verdi. Polis selamını şaşkınlıkla karşılamıştı. Oh, Doktor Kostas gelmişti ama ben de geldim dedi Maura ve polis bandının ardına geçti. Doktor Istles, Doktor Kostas içeride mi? Evet ama Maura adama aldırmadan yoluna devam etti. Ona karşı çıkmayacağını biliyordu. Öyle otoriter bir duruşu vardı ki polislerin arasından ona saygı göstermeyeni yoktu. Maura kapıda durup ellerine eldiven giydi ve ayakkabılarının üzerine galoş geçirdi. Etrafta kan olduğu zaman bu aksesuarda mecburiydi tabii ki. Sonra içeri girdi. Olay yeri inceleme uzmanları kafalarını kaldırıp bakmamışlardı bile. Hepsi de Maura'yı tanıyorlardı. Orada olmasını yadırgamamışlardı. Böylece kimsenin engeliyle karşılaşmadan fuayeye geçip oturma odasına girdi. Yerdeki kan içindeki halıya ve ambulans görevlilerinin kullandığı tıbbi malzemelerin çöplerine baktı. Şırıngalar, yırtılmış, atılmış ambalajlar ve kan içinde kalmış öbek öbek gazlı bezler her tarafa saçılmıştı. İçeride kimse yoktu ama. Maura hole girdi. Yaşanan şiddetin izleri duvarlara sıçrayan kanlarda görünüyordu burada da. Bir tarafta atan damarın patlamasıyla fışkıran kanlar duruyordu. Diğer duvarda ise büyük olasılıkla saldırganın bıçağından sıçrayan iri kan damlaları vardı. Doktor dedi Rizzoli. Koridorun diğer tarafında durmuş ona bakıyordu. Neden beni aramadın diye sordu Maura. Bu davayı Kostas aldı. Evet duydum. Burada olman için hiçbir sebep yok. Bana söyleyebilirdin Jane. Bana haber verebilirdin. Bu dava senin değil. Ama kardeşimle ilgili. Dosyasıyla beni de ilgilendirir. Zaten tam da bu yüzden sana verilmedi dava. Rizzoli gözlerini Maura'nın gözlerinden ayırmadan ona doğru yaklaşmaya başladı. Benim söylememe gerek bile yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bu davada adli tıp görevlisi olarak yer almak istediğimi söylemiyorum. Benim kızdığım kimsenin bana haber vermemesi. Buna vaktim olmadı, tamam mı? Bahanem bu mu? Ama bu doğru. Lanet olsun. Rizzoli duvardaki kan izlerine işaret etti. Burada iki tane kurban var. Daha akşam yemeği bile yemedim. Saçımdaki kanı temizlemeye vaktim olmadı. Tanrı aşkına, tuvalete gidecek zamanım bile olmadı. Jane, eve dön doktor. Bırak da işimi yapayım. Jane, özür dilerim. Öyle söylememeliydim. Rizzoli döndü ve Maura'ya baktı. Maura o anda daha önce fark etmediği bir şeyi fark etti. Rizzoli'nin gözleri çökmüştü. Omuzları kambur olmuştu sanki. Ayakta zorlukla duruyor diye düşündü. Ben de üzgünüm dedi. Rizzoli kan içinde duvara bakarak. Onu şu kadarla elimizden kaçırdık dedi. Baş parmağı ile işaret parmağını kısarak. Sokaktaki evi gözleyen bir ekip vardı. Adam onları nasıl gördü anlamadım ama bunun üzerine direkt yoluna devam etmiş ve arka kapıdan girmiş. Rizzoli başını iki yana salladı. Bir şekilde biliyordu. Nasıl bilmiyorum ama onu aradığımızdan haberi vardı. Van Gays'in başına bela olacağını düşünüyordu. Onu uyarmış olmalı. Kim? Amalta, o olmalı. Telefon etmiştir ya da mektup yazmıştır. Gardiyanlar acilde mesajını iletmiştir. Ortağını korumaya çalışıyor. Sence bunu düşünecek kadar aklı başında mı? Evet, bundan eminim. Maura bir an için tereddüt ederek susmuştu. Bugün onu ziyaret ettim. Bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Benim hakkımda bir sürü şey biliyor. Bilmek istediğim tüm soruların cevapları onda. Tanrı aşkına, kadın gayipten sesler duyuyor. Hayır, duymuyor. Onun deli olmadığına eminim. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Ortağını korumaya çalışıyor Jane. Onu asla ele vermeyecek. Rizzoli bir süre sessizce durup Maura'nın söylediklerini düşündü. Bunu görsen iyi olur sanırım. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmelisin. Maura onun peşinden mutfağa kadar gidip kapının girişinde durdu. Mutfağın kan revan içindeki görüntüsü karşısında donup kalmıştı. Meslektaşı Doktor Kostas, maktulün bedeni üzerine eğilmiş çalışıyordu. Maura'yı görünce şaşırdı. Senin de geleceğini bilmiyordum dedi. Yok, davada değil.